Merhabalar değerli podcast sevenler. Herkese yepyeni bir pazar gününden merhabalar diyorum. Ve ikinci sezonun ilk podcast'ini, ilk bölümünü açmanın onurunu, gururunu ve sizlere tekrar erişmenin mutluluğunu sağlıyorum. Nasılsınız? Bundan sonra pazardan pazara yayınlarımız olacak. Ve pazar gününüzü iyi ya da kötü, ne bileyim, hoş ya da mutsuz devam etmenizi sağlayacak bir program olabilir. Çünkü çok iç açıcı halde değiliz. Ama sizlere güzel bir haberimiz var. Kamu spotunu da vermek zorundayız Rütük'ten dolayı. Alkol dostunuz olmamasına rağmen gelecek aydan itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizden 1 milyon litre şarap ithalat edecekmişiz. İhalesi yapılmış bu arada. Bundan sonra şarabı daha ucuza içeceğiz ki şarap sevenler olarak ben, alkol dostunuz da tekrar değildir bu arada, tekrar bilginiz olsun. Evet, tabii ki de yerli üreticinin bundan çıkarı ne olacak? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Doğu Hindistan şirketi gibi üstümüze çöken bir varlık var ve ben o büyük abilerin ismini söylemek istemiyorum. Evet, neyse, en azından yani üreticiye değil de tüketiciye yarayan bir hamle Aliyev tarafından gelmiş. Hamışam kardeşlerim bize soh gönderecek. Soh Azerice'de üzüm şiresi anlamına, şire de Azerice aslında, ezilmiş meyve anlamına gelen bir marmelatımsı bir şey. Soh gönderecekler bize, biz de sokup içeceğiz. Öyle gözüküyor. Evet, şimdi var mı sizin hayatınızda böyle alacağınız pişmanlıklı kararlar? Şimdi bu üretici için çok büyük bir işte pişmanlık, çünkü neden? Pişman olmasını sağlayacak olan şeyler var abi. Dünyanın en iyi üzümleri Türkiye'deyken yani Denizli'de, Elazığ'da deli gibi bir şarap deposu varken biz Azerbaycan ve Moldova'dan şarap almaktayız. Bu da bir küçük bir üreticiye pişmanlık olur mu bilemem. Ama sabah haberlerinden duyduğumda bu arkadaşlar, pazar günü ruh hastası gibi sabah haberlerine mi bakıyorsun dersen, evet, Now TV'de orta sayfa var. Orta sayfayı izlerim genelde pazarları erken kalkıp, orada Nevşin Mengü, Murat Yetkin vesaire falan filan, Özlem Toker var. Deniz Zeyrek de söyleyelim madem. Evet, pazar günü kalkıp ülkenin iç açıcı haliyle kendi ruh halimi birleştirip şu an artık her pazar size podcast atacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Vallahi bilmiyorum ama hayatımızda Türkiye'de doğmamak isterdik kısmına gelmek üzere miyiz acaba? Bu keşkelerimizle yaşıyor muyuz? Yani aslında biz keşke kelimesini kullanmıyoruz. Şöyle yapmasaydı ya, hani bir de Türkçe daha böyle fonetik, yani böyle fonetiklikle hiçbir alakası yok aslında, şu an uydurdum. Türkçe daha böyle okunmadan da anlaşılabilen bir dil. Surat ifadelerinden de anlayabiliyorsun. Hani surat ifadesinden de anlayamadın, o kelimenin yerine başka bir şey söylediğinde aslında o kelimeyi kullandığın anlamını anlıyoruz biz. Mesela keşke kelimesini çok kullanmıyoruz. Yapmasaydım iyiydi, hayırlısı be gülüm gibi kelimeler kullanıyoruz. Bizim keşkelerimiz genelde şey değil mi? Ya alkollüyken eski sevgiliye de mesaj attık anasını satayım, bunu ne yapacağız? Çünkü kafa o kadar yoğun ki biz birçok şeye arka beynimize atıp yeni beynimizde de ön beynimizde de tabii ki de ne yapıyoruz? Ön beyin bizim için aslında yeni. Yani arka tarafı çok fazla şey yaptığımız için, dezenformasyonla doldurduğumuz için ön tarafı alalım dedik bütün bilgileri. Şimdi evet, bugünkü o zaman konumuz keşkeler olsun madem. Aslında keşke kelimesinin en iyi ve en akıcı anlatan söz müzik Tarkan'a ait olan Karma albümündeki Sen Başkasın. Orada nedamet anlamına gelir. Nedamet eski Arapça'da veya eski Osmanlıca'da, eski Arapça olmaz, eski Osmanlıca'da pişmanlık anlamına gelen bir kelime. Nedamet. Tarkan da diyor ya, ne nedamet duydum ne de uğruna kahroldum. Oradaki ne nedamet kelimesi ise ne kelimesini Yunanca'dan alıp, bakınız bu bir kültürel çeşitliliktir, ne kelimesini de Yunanca'dan alıp evet anlamına gelen, evet ne nedamet duydum ne de uğruna kahroldum diyor. Yani ne pişmanlık duymak anlamına gelir, ne kelimesinden gelir. Oradaki ne kelimesindeki D ile M'nin arasında iyi olmadığı için kafanızı geriye atarak okuyabileceğiniz bir kelime. Şimdi şöyle, pişmanlıkla ilgili araştırmalar yaptığımda ben şöyle bir kitap varmış. The Top 5 Regrets of the Dying. Ölen insanların başlıca 5 pişmanlığı isimli bir kitap varmış. Bunu Avustralyalı bir hemşire yazmış. Bronnie Ware. Şimdi kitabında insanların hayatlarının son döneminde en çok yaşadığı 5 pişmanlığı anlatıyor. Aslında birçok insanın, yani bütün dünya düzenindeki insanların yaşamış olduğu 5 pişmanlık. Çok basitsel anlamdaki 5 pişmanlık. Yani keşke başkaları için değil kendim için yaşasaydım. Yani birçok kişi son anlarında kendi hayallerinin peşinden gitmemiş. Sürekli ailelerini ve sevdiklerini mutlu etmeye çalışmanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Ve bu ölüm deşeğinde olan insanların yazıları bu arada. Yani hissiyatları. Hani gerçekten bunlar var. Yani yazılmış. Bu arada bu kitabı ben edineceğim muhtemelen yakın bir zamanda. Yani ikinci keşkelerindense keşke bu kadar çalışmasaydım, bu beni ilgilendiriyor. Şimdi ben tekrar idareciliğe geri döndüğümden dolayı bu beni ilgilendiren bir durum. Keşke bu kadar çalışmasaydım. Yemin ediyorum bacaklarım ağrıyor. Yani hani şimdi iş, evet, bir idarecisiniz, bir müdürseniz oturuyorsunuz. Yani iki totonuzun üstünde oturuyorsunuz ve bu totonuz rahatla gibi görünüyor ama kendinizi kasmaktan kemikleriniz ağrıyor. Sabah ağrıyla uyanıyorsunuz çünkü üstünüzdeki yük çok fazla. Ha diyeceksiniz ki Cemo sen ruh hastası mısın? Sanırım evet. Şimdi keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Ölümün eşiğine gelen insanlar genelde hayatlarının çalışmakla geçtiğini, kendilerini ve sevdiklerini ihmal ettiklerini düşünüyor. Aslında bu da çok büyük bir çelişki çünkü az önce ailemiz ve sevdiklerimiz için yaşıyorduk. Ben anlamıyorum, bu hayat çok çelişkili değil mi? Az önce ama herhalde dozunda olduğunu söylemek istiyorum. Şaka diye böyle. Hani ailenizle vakit geçirin deyip. Ve duygularımı ifade edebilecek cesaretim olsaydı, aslında bu hepimizi ilgilendirmiyor mu ya? Açılın arkadaşlar, yarın ölecekmiş gibi gidin sevdiğinizi açılın. Ben açılamıyorum. Açılamıyorum. Ya hoşlandığım biri var, evet, ama açılamıyorum gidip ya. Yapamıyorum yani. 36 yaşında reddedilmek de var arkadaşlar. Evet. Yani bunun korkusuyla sanırım herhalde birkaç ay daha yaşayacağım. Sonra unuturum yani. Zaten sonra platonik aşık olup herhalde Tomris Uyar ya da ne bileyim Yusuf Atılgan falan olmayacağımıza göre devam. Keşke arkadaşlarımla bağımı koparmasaydım. Bu benim için geçerli değil. Asla arkadaşlarımla bağımı koparmam. Çünkü bazen aileden daha hayatınızda yetkin ve daha değerli olabiliyorlar. Olabiliyorlar yani, bunu hiçbir zaman şey yapamazsınız. Benim arkadaşlara ihtiyacım yok. Bir yalan o ya. Yani bu kadar. Çok özür dilerim, biraz yine burnum akıyor. Bahar nezlesi çünkü bir bahar ayındayız. Mart'tayız. Bu arada Ankara'ya kar yağmasını beklerken bahar gelmesi şoku bize. Gerçekten bugün hava şöyle, uyandım. Sanki bir Mayıs ayındayız. Mayıs'a geldik ve Mayıs'a girmenin vermiş olduğu mutlulukla uyandım gibi bir şey. Halbuki biz daha Mart'tayız arkadaşlar. Herkes bir kendine gelsin. Ha ne diyorduk? Keşke arkadaşlarımla bağımı koparmasaydım. Açıklaması da şu. İnsanlar zamanla biten arkadaşlıklarının hayatının son günlerinde hatırlıyor ve arkadaşlarına duydukları özlemlerden bahsediyorlar. Evet, bu çok normal. Özellikle sosyolojik durumlarda Avrupa'da işte özellikle biliyorsunuz ki podcastlerimden Lütfü'yü Romanya'daki arkadaşlıklardan bahsediyor ve ben şok içerisinde şok yaşamaktayım. Yani gerçekten bu kadar soğuk. Ya aslında Karadeniz ülkesiyiz. Ya, bakıldığında çok kuzeyde değil. Yani bunu bir Norveç, İsveç, işte ne bir Finlandiya. Gerçi Finlandiya'yı her yerden farklı tutuyorum. Finlandiya'nın kültürü birazcık da Fin kültürü diğerlerinden farklı ama. Hani bir Romanya için abicim, yani üstümüzdesin. Enlem olarak ve çok uzakta değiliz ve çok uzun zaman Osmanlı kontrolünde yaşadın, yarın Osmanlı kontrolünde yaşadı. Hani kültür olarak bu kadar farklı olmaları beni çok, mesela çok garip hissetti. Lütfü'nün bana söylediği şeylerin hepsini alıyorum mesela kültür olarak. Mesela Yunan'a gittiğinde hiçbir kültür farklılığı yaşamadan ne yapıyorsun? Hayatını devam ettiriyorsun. İşte Bulgar'a gittiğinde biraz değişiyor. Ya da hiç değişmiyor. Ama hemen Güney saymıyorum ya. Yani Arapları saymıyorum. Onların kültürleri gerçekten Arap kültürü yapışkan bir şey olduğu için hani insanların üstüne yapışıyor. Çünkü Arap kültürü rahatlıkla eşleştirilebilir. Hani rahat olduğunda da çok işte rehavet çöktüğünde üstüne Arap kültürü diyebilirsiniz. Yani biz aslında Türkler olarak hep şey deriz de biz ırkçı değiliz. Biz aslında baba ırkçıyız. Ben size söyleyeyim yani. Çünkü atasözlerimiz bile Arapları aşağılamakla ilgili. Yani hiç duydunuz mu? Arap fazla yağı bulunca başına sürermiş. İşte armudun iyisi Şam'da kayısı. Şam o zaman işte Arapların çok zengin Arapların yaşadığı yer. İşte kayısıyı bulmak istiyorsan Şam'a git gibi bir saçma bir anlamı var. Araplarla ilgili Arap gibi elinle mi yiyorsun gibi çok fazla bizim Arapları aşağıladığımız şeyler var aslında bakıldığında. Ama tabii ki de biz ırkçı olmadığımızı iddia ve mutlu olduğumuzu iddia ederiz. Bu ne Şam'ın Arabı en iyi şarap köpek öldüren şarabı mıydı? Öyle bir atasözü daha var. İşte ne Malatya'nın kayısısı ne Şam'ın Arabı en iyi şarap köpek öldüren şarabı gibi böyle saçma bir atasözümüz daha var. Araplarla ilgili çok fazla atasözümüz var bu arada. Yani gerçekten Araplara konu nasıl geldi bilmiyorum ama rahatlıktan. Rahatlık batar çünkü. Onlara yani Arap kültürünü eşleşmek istiyorsanız rahat olmanız yeterlidir. Bir şekilde size para gelecek. arkadaşlarınızla bağını koparmama durumunda hani işte yurt dışı örnekleri de verdik ama Türkiye'de işte ya da nasıl diyeyim sıcakkanlı ülkelerde arkadaşlıklarla çok bağ kopamıyor. Çünkü neden kopabilsin ki yani hani onlara ihtiyacın var çünkü sosyalleşmek için onlar sana ihtiyacı var. Senin onlara ihtiyacın var. Bazen yeri geliyor ailenden öte oluyorlar. Arkadaşlık konusunda bu değil. Ve son maddemiz keşke daha mutlu olabilseydim. Günlük hayatın koşturmacasında mutluluğu genelde aramayan insanlar ölmeden önce bunun pişmanlığını sürekli hissediyormuş. Sürekli olumsuz şeyler düşünüyor. Pişman olan insanlar hayatlarını değiştirecek ve kendini mutlu edecek seçimler yapmadıkları için üzüntü yaşıyorlarmış. Yani şöyle nedamet dediğimiz şey aslında tam bu. Nedametin tam bir Türkçe karşılığı pişman değil aslında. Yaşadığım hayattan zevk alamamışım. Yani beşinci madde bize tam uyuyor. Yani keşke daha mutlu olsaydım. Tarkan'ın dediği gibi ne nedamet buldum ne de uğruna kahroldum. Ben de senin gibi dile kolay sarhoş oldum. Yani aslında bu şarkıdaki nedamet kelimesinin işte sen başkasındaki bu şarkının da sen başkasının nedamet kelimesini Tarkan'ın aslında gerçekten ne kadar da şarkı yazarken bir Osmanlıca sözlük açayım da bakayım mantığını güttüğünü görmüş olduk böylece. Çünkü aynı şeyi Gülşen de çok yapar mesela. Gülşen'in şarkı sözlerine baktığınızda da sen bana akıl ver Allah'ım bende esamesi yok. Hani Gülşen'in SMS'i bitmiş gibisinden çok iğrenç bir espri yapan şaka gibi bir espri yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü neden? SMS. Çok kötüydü kabul ediyorum. Podcast'ı kapatabilirsiniz. Şimdi yani esame kelimesini kullanmak yerine ad kelimesini kullandığında yani adım kelimesi ya da isim kelimesi kullandığınızda çok etkili olmayacaktır. Gerçekten olmayacak yani şimdi sen bana akıl ver Allah'ım bende adı yok. Yani oldu mu? Bence olmadı. Gitmedi yani o kısımda olmadı ama sen bana akıl ver Allah'ım bende esamesi yok. Bak oldu. Neden? Çünkü eski kelimelere karşı yatkınlığımız bizi her daim o şarkıların içine çekebiliyor. Yıldız Tilbe şarkılarında bunu göremezsiniz mesela. Yani Yıldız Tilbe bu şarkılarda dolaylı yoldan anlatır. Yüzünde yorgunluğu, tenindeki o kokusu. Abimiz sevişmiş gelmiş ya da ablamız sevişmiş gelmiş. Yüzünde yorgunluğu, tenindeki o kokusu. Geçer mi böyle, gider mi söyle ihanetin acısı. Ablam dolaylı yoldan aldatmış demiş ki sen beni aldatmışsın bir koku var üstünde. Bir de çok yorgunsun. Haşin bir sevişme olmuş galiba. Değil mi? Kandıramazsın beni, susturamazsın beni. Hayat pişmanlıklarla geçtiği dönemler oluyor hepimizin. Yani işte tam Tarkan dediği gibi ne nedamet kısmı oluyor. Ve bu kısımda da hep şunu diyorsunuz. Keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim, keşke bunu yapmasaydım ama sonra Tarkan'a dönüyorsunuz. Tarkan ikinci kısımda ne diyor biliyor musunuz? Denedim, yapamadım, üstüne gül koklayamadım. Yalan diyor yani. O pişmanlık duymadıklarım falan yalan. Pişmanlık duyuyorsanız da bu arada hepimiz gibi, hepimiz insanız sonuçta. Hepimiz hatalar yapıp işte bu amcalar, teyzeler bakın Avustralya'da Brownie yapmış yani. Kitabı yazmış koymuş, su 5 maddeyi de koymuş. Ekşi Sözlük'te pişmanlıkla ilgili neler neler yazdığını anlatamam size. Entry'lerin herhalde bir 30 sayfa kadar pişmanlık entry'si var. Okurken üzüldüm. Gerçekten okurken üzüldüm. Günlük gibi kullanmışlar. Yani bir öz eleştiri sayfası aslında ki Ekşi Sözlük biliyorsunuz kutsal bilgi kaynağı olmak dışında daha çok artık troll bilgi kaynağına doğru gidiyor. Ben bir Ekşi Sözlük yazar olarak bunun öz eleştirisini yapabilirim kendimize. Ben artık da yazmıyorum zaten. Şimdi günlük dedik ya, insanlar pişmanlıklarını günlük halinde yazmışlar. Gerçekten yani bir günlük gibi düşünün bunu. O zaman size en büyük soru, milletin günlüğünü okur musunuz? Günlük pişmanlıktır arkadaşlar. Günlük yazmak da pişmanlıklarını yazmaktır. Günlük tutmak da pişmanlıktır. Ben günlük yazmadım hiç. Ablamın şu anda benim hayatımdaki en büyük olay ne biliyor musunuz? Ablamın günlüğünü okumam. Sonra peçete koleksiyonunu yırtmıştım. 90'larda çocuk olanlar aranızda bilir. Peçete koleksiyonu yapılırdı. Annem işte güne gittiğinde peçete koleksiyonları yapılırdı ve İşte anne peçete getirirdi. Ablam onu düzgün bir şekilde katlardı vesaire falan filan. Ben onu yırttım. Yırttım yani ben onu. Neyse. Ablamın günlüğünde bağıra bağıra okumuştum. Kendisinden şu an çok özür diliyorum. Gerçekten çok da seviyorum kendisini. İyi ki benim ablam. Evet, kalemi düşürdüm elimden. O büyük takırtı sesi benden geldi. Çünkü neden? Ben biraz hiperaktiviteye sahip olan bir çocuğum. Bir dakika, takırtı tukurtu ses gelecek. Tamam. Şöyle. Pişmanlık günlük, bizim aslında günlük pişmanlıklarımızı yazdığımız bir şey. Yani Nurullah Ataç'ın günlerin getirdiği, günlerin götürdüğü Suud Kemal Yetkin gelmesin aklınıza. Kendi pişmanlıklarınız gelsin. Ne yazıyorsunuz? Aslında günlük tutmak ne biliyor musunuz? Kendinize dahi söyleyemediğiniz bir şey yazmak oraya. Yani kendinize itiraf etmişsiniz ve bunu kaleme alıyorsunuz ve 5 gün sonra onu okuyacaksınız. Bu çok büyük bir cesaret. Oraya o pişmanlığı yazabilmek, bu çok iyi bir terapi. Aşırı iyi bir cesaret ve bunu yapabilen insanın günlüğünü okur musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Özet çıkartır, soru halinde böyle yayımlarım yani, öyle söyleyeyim. Yani atıyorum mesela sevgiliniz. İşte dün akşamda Cem'le bu oldu sayfasını böyle kapatırken tekrar açarsınız. Ya ben açarım. Çünkü neden? Çünkü benim sevgilim ve benle ilgili bir şey yazmış. Günlük okumuyorum diyen de yalan söyler, çatlar, ölür insan, yine de o günlük okunur. Günlüğe genelde pişmanlıklar mı yazılır? Biz günlük tutmayı Sıdıka'dan öğrendiğimiz için Sıdıka pişmanlıklarını yazardı. Aslında Sıdıka'nın günlük tutması, konuşacak hiç arkadaşının olmaması. Bir tane arkadaşı vardı. Ocağı yemekte olan Gonca Gül Hanım'ın kızı. O da hafif zaten eksik akıl bir kızdı. Annesinin pişmanlıklarını yazıyordu aslında günlüğe Sıdıka. Annesiyle olan diyaloglarının pişmanlığını, annesinin aslında ne kadar genç yaşta evlendiğini. 90'lar Türkiye'si, 90'lar kafası. Bize her şeyi 90'larda böyle güzelleştirerek anlattılar. Güzel, aslında bu güzeldi. Bu böyle ya, aslında Sıdıka'nın ne kadar da yapayalnız olduğunu, okutulamayan bir kadın olduğunu hiçbir zaman anlamadık. Sadece komik tarafına baktık ama bakmayı da tercih ediyoruz ülkecek. Biz her 10 yılda bir böyle bir savaşa falan gireceğimiz için, o dönemde de muhtemelen vardı. Ben çocuktum, hatırlamıyorum ama sadece Sıdıka'daki şu repliği hatırlıyorum. Elektrikler kesik, Sıdıka böyle perdeyi açmış ve evde çamaşır asılı. Biliyorsunuz Türk aile yapısında arkadaşlar, pazar günü çamaşır yıkanırdı 90'larda ve o çamaşır eve serilirdi. Çünkü hava soğuk ve is kokuyordu çamaşırlar. Hani tam doğalgaz bütün şehirlerde ya da İstanbul ya da Ankara'nın her yerinde olmadığı için şehirler is kokuyordu. Ve eve çamaşır serilmiş ve Sıdıka'nın annesi Safiye şöyle bir replikte bulunuyordu. Kız kapat ocağını, donlar stüdyenler her yerde. Bakın işte bu Türk aile yapısı ve Sıdıka bundan olan pişmanlığını değil, hayata olan pişmanlıklarını yazardı günlüğe. Biz de o zaman pişmanlıklarımızı pişmaniye şeklinde yiyeceğimiz gelecek zamanlara ne yapalım? Yelken açalım. 20. dakikaya girdiğimiz şu ulvi zamanda ben her pazar evlerinize konuk olup biraz sizi nostaljiye, belki biraz bilgiye, belki de biraz gülmeye davet edeceğim. Evet. Ya şu iki tatlı ablanın podcastlerini izlerken aşırı eğleniyorum. Size de tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakmakla beraber. Aa, reklam yapıp gittim. Aa, gerçekten reklam yapıp gittim. Biz içimden geldi onları söylemek. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? İkinci sezon artık birazcık daha ayakları yere basan podcastler yapmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Daha böyle yatak odası sesiyle konuşacağım. Bu arada bilginiz olsun. Diyeceğim ki içlik giyen erkekler her daim aslında mutlu, mesut ve aile hayatına yatkın erkeklerdir. İçlik giymeyen erkekler ise sabah akşam nerede gezdiği belli olmayan erkeklerdir. Evet, yani boş verin arkadaşlar, içlik giyen, atlet giyen erkekleri ve sadece kız düşürmek için podcast yapanları. Burada podcast'in alası var. Aa, podcast savaşlarına ben de katıldım galiba. Böyle bir savaş var mı onu da bilmiyorum ama hani Twitch'te, YouTube'da falan var ya, yakında podcast'lerde de başlar. Ben yerimi alayım. Siz benim yanımda kalın ve beni dinlemeye devam edin. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.